Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı "Vesveseyle Nasıl Mücadele Etmeli?" başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanları yönlendiren irade gücüdür. Ancak irade gücü hür olmayıp aklın, hayalin, vehmin, nefsani duyguların ve gönlün tesiri altındadır. İrade gücü üzerinde bütün duyguların tesiri vardır ama en güçlüsü gönüldür. Gönülden gelen kesin ve güçlü sinyaller karşısında diğer duygulardan gelen sinyaller tesirsiz kalır. Anlatırlar, çadırda yaşayan bir yörük kızı kendisini seven sultanın oğluyla evlenmeyi kabul etmemiş de kendisi gibi bir yörük de evlenmiş. Kendisini kınayanlara da gönül kimi severse sultan odur demiş. Emri Rabbani olan gönül insanın özü ve gerçeğidir. İnsan oradan yönlendirilir. Ancak gönül de melekle şeytanın arasındadır. Her ikisi de bütün güçleriyle gönül üzerinde müessir olmaya çalışırlar. Nurdan yaratılan melek, gönlü kendi alemine yani nurlar alemine çekmeye çalışır. Meleğin tesiri altına giren gönül, nurlanır ve melek gibi tertemiz ahlaka erişir. Gönlünde ve ahvalinde genişlik, huzur ve rahatlama olur. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Haramlardan tiksinip her türlü günahlardan ve kötü arkadaşlarından kopar. Gönlünde ve ahvalinde darlık, sıkıntı ve gerilim olmadığı için şuurlu olarak ibadetlere yönelir. Manevi feyizlerle, ruhi zevklerle ve güçlü imanın nuruyla genişleyen gönlü cennet bahçesine dönüşür. Ateşten yaratılan şeytan da gönlü kendi alemine çekmeye çalışır. Şeytanın tesirine giren gönüllerde darlık, huzursuzluk ve bunalım başlar. İmanı zayıflar, ibadetlerden kopar ve harama yönelir. Aceleci olur, çabuk kızar. Merhameti azalır ve elinden, dilinden her türlü kötülük gelebilir. Günahlarla kararan gönlü cehennem çukuruna dönüşür. Bütün insanlar İslam fıtratı üzere doğarlar. Gönülleri tertemiz, pırıl pırıl ve nur gibi şeffaftır. Asli fıtratını koruyan bu gibi gönüllerin, nurdan yaratılmış olan meleklerle uyum içinde olmaları fıtratın icabıdır. Tabidir ve eşyanın tabiatına uygundur. Melekle bütünleşen gönüllerin şeytanlardan nefret edip kaçınmaları da fıtridir, tabidir ve eşyanın tabiatına uygundur. Gönüllerinin fıtratını koruyan, imanlı, ihlaslı ve İslam'ı şuurlu bir şekilde yaşayan Müslümanları ne içlerindeki şeytanlar ve ne de dışarıdaki şeytan vasıflı sapık ajanlar kesinlikle yanıltamaz ve aldatamazlar. Mecnun'u Leyla'sından kimse ayıramadığı gibi gerçek müminleri de Mevla'dan ve Mevla'nın yolu olan Sırat-ı Mustakim'den kimse ayıramaz. Peygamberlerden başka hiç kimse masum, günahlardan korunmuş değildir. Bir günahı ilk defa işlemeye yeltenen kişinin gönlü daralır ve eli ayağı titrer. Pişmanlık duyarak hemen tevbe ederse günah işlememiş gibi olur. Gönlü pırıl pırıl nurunu ve melekle ahenkli bir şekilde münasebetini devam ettirir. Aksi halde yani günah işlemeye ve namaz gibi farz olan ibadetleri terk etmeye devam ederse gönlü kararmaya başlar. Kararan gönül tabii olarak melekten uzaklaşır ve şeytana yaklaşır. Çok tehlikeli düşmanımız olan şeytan çok akıllı ve şuurludur. İnsanların hayatına, şuuruna, bedeni ve ruhi hususiyetlerine göre hareket eder. İhlas ve takva üzere İslam'ı yaşamaya çalışan kişiyi sapık bir yola çekemez ve haram işlemeye sevk edemezse dinin direği olan namazdan koparmaya çalışır. İmana eş değere yakın olan ve bütün ibadetlerin başı olan namazı ikinci plana atabilmek için abdest, gusül ve temizlik gibi mevzuları titizlikle ve aşırılıkla gündeme getirir. Özellikle ruhi açıdan aşırı hassas olanları, beyin yorgunluğu olan kişileri abdest, gusül ve temizlikle oyalayıp huzurlu ve feyizli namaz kılmaktan alıkoymaya çalışır. Musluktan kopamayan ve banyodan çıkamayan kişilere hem vakitlerini hem de sularını israf ettirir. Namazda da aynı planı uygulamaya başlayan şeytan zavallı kişiyi namazdan soğutur. Bu durumda olan kişiler çok şuurlu davranmalı, banyoda ve musluğun başında kesinlikle oyalanmamalıdır. Usulü fıkhın şek, şüpheyle yakin zail olmaz, bozulmaz hükmünü uygulamalıdır. Abdest aldığı ve gusül yaptığı kesinken, acaba şurasını yıkadım mı veya kaç sefer yıkadım gibi zanlarla ve faraziyelere dayalı vehimlerle kesinlikle musluğa veya banyoya geri dönmemelidir. Şuurlu ve kasıtlı olarak eksiklik yapılmayınca hata ve unutkanlığın affedileceğine dair Bakara suresinin son ayetindeki fermana ve Peygamberimizin hadisine kesinlikle inanmalıdır. Beyinde evhamla başlayan gerilim, gönülde sıkıntı, dalgınlık, unutkanlık, baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik ve sinir bunalımına dönüşür. Kararsızlıktan ve karamsarlıktan dolayı irade gücü sarsılır. Bu duruma gelen kişi bütün ibadetlerden kopar ve yalnızlığa itilir. Şeytan bu faaliyetinde muvaffak olursa bunalan ve irade gücünü kaybeden kişinin imanını soru işaretleriyle sarsmaya çalışır. Şeytanın inkarcı, şirk ve küfürle ilgili sözlerini açık ve net bir şekilde duyan kişi kafir olduğu zannıyla korkuya kapılır ve karamsarlığa düşer. Eğer şeytan bu faaliyetinde de muvaffak olursa son safhaya geçer. Aşırı bunalıma düşen kişiyi öl de kurtul diye intihara teşvik eder. Diğer yandan gönlüne gelen soru işaretleri ve vehimlerle ilgilenmemeli ve onların üzerinde durup cevap vermeye uğraşmamalıdır. Atalarımızın "it ürür, kervan yürür" sözünü uygulamalı ve kesinlikle şeytanla muhatap olmamalıdır. Yalnızlığını ve sessizliğini bozmalı ve dış duygularını çalıştırmalıdır. Sesli Kur'an okumalı, zikir yapmalı, ilahi söylemeli ve cemiyete karışıp günah olmaması kaydıyla boş şeylerle bile oyalanmalıdır. Allah cümlemizi sırat-ı mustakimden ayırmasın. Bizleri eyle ya Rab, zümre-i muttakinden, ayırma bizi ya Rab, sırat-ı mustakimden. İrfan Öztürk'ün kaleme aldığı "Vesveseyle Nasıl Mücadele Etmeli?" başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Yüz Akı Dergisi'nden değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Bu kez Sami Göksu'nun imzalı "Gerçek İyilik" başlıklı yazıyı aktaracağız. Gerçek iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmaktır. Bu kimseler Allah rızası için yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve hürriyeti elinden alınmışlara sevdiği maldan harçar, namaz kılar, zekat verirler, anlaşma yaptığında sözünü yerine getirirler, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Muttakiler ancak onlardır. Bakara 177. Ayet-i Kerime'de açıklanan iyilik esas itibarıyla 5 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar iman, muhtaç olanlara yardım ve zekat, namaz kılmak, verilen sözü yerine getirmek, sıkıntı, hastalık ve savaş gibi zor durumlarda sabrederek azim ve ümidi kaybetmemektir. Bu ayet-i kerime, müminin hayatında İslam dininin kaidelerini yaşama açısından onun esasını ve ruhunu kapsamaktadır. Zira mümin için imandan sonra yapılması gereken dini vazifeler bir araya getirilmiş, ideal bir mümin profili çizilmiştir. Dolayısıyla ayet-i kerime, iman, ibadet ve güzel ahlak üçgeninin mevzu başlıklarını bir araya getirmektedir. Allah'a iman, insanın çeşitli eşya ve tabiat kuvvetlerine, muhtelif değerlere kul köle olmaktan kurtulup hürriyete ulaştığı, bir tek mabudun huzurunda tek saf halinde diğer kimselerle eşitlik makamına yüceldiği ve nihayet her değerin ve her eşyanın üstüne yükseldiği dönüm noktasıdır. Buhrandan nizama, karanlıktan nura, bataklıktan selamete, ayrılıktan birliğe geçişin adıdır. İnsanın madde ve manasıyla, iç ve dışıyla, cismi, ruhu, kalbi, aklı ve gönlüyle Allah'a yöneldiği, imanı söz ve davranış olarak ifade ettiği en önemli ibadet hiç şüphesiz namazdır. Namaz, müminin hayatında vazgeçilmezdir, olmazsa olmazdır. Zira müminin dininin direği, miracı ve iki gözünün nuru olan namaz, aynı zamanda onu her kötülükten koruyup ahlaki manada inanç ve fiil bütünlüğüne ulaştıran en temel ibadettir. İnfak, yani her türlü yardımlaşma ve dayanışmayla farz bir ibadet olarak yerine getirilen zekat da müminin en bariz vasıflarındandır. Ve yine verilen sözü tutmak veya yapılan anlaşmayı ihmal etmemek şeklinde tanımlanan vefa, müminin bir diğer vasfını oluşturur ki iyi davranışların ahlakla, muamelatla alakalı sosyal yönünü teşkil eder. Nitekim Cenab-ı Hak, "Ey iman edenler, yaptığınız sözleşmelerin gereklerini yerine getirin." buyurmaktadır. Ancak insanlar arasındaki sözleşmelerin ve bunlara bağlı kalmanın şartı, bunların hiçbir surette dine aykırı olmamasıdır. Hiç kimse dinin yasakladığı bir şey yapmak hususunda bir başkasıyla sözleşemez. Kumar oynamak, zina, faiz gibi dinin, aklın ve vicdanın mahkum ettiği davranışlarda sözleşme yapılamayacağı gibi vefa da aranmaz. Aile ortamından ticaret hayatına kadar sosyal hayatın temel her kesiminde yaşanan menfiliklerin temelinde ahde vefasızlığın izini görmek mümkündür. Boşanmaların, ödenmemiş senetlerin, karşılıksız çeklerin, zamanında teslim edilmeyen malların, israfın, bencilliğin, çıkarcılığın, merhametsizliğin ve haksızlığın toplum bünyesinde oluşturduğu yıkımı tamir etmek için insanın sorumluluk duygusuna sahip olarak Allah'a ve onun kullarına karşı verdiği sözlerin icablarını yerine getirmesi bir mecburiyettir. Ayet-i Kerime, insanların maruz kalabilecekleri üç büyük felakete de dikkat çekmiştir. Bunlar, fakirlik, hastalık ve savaş gibi felaketlerdir. Bunlara karşı sabırla mukabele etmek müminin vasfıdır. İnsan bu gibi musibetlerle karşılaştığı zaman sabretmek zorundadır ki bu sabır Allah'a olan iman ve tevekkülünün bir icabıdır. Ancak fakirliğe, hastalığa, ölüme veya düşmanla savaşa sabır, tembelliği seçip oturmak değil, bu felaketlerden meşru yollar vesilesiyle kurtuluş çarelerini aramak, gayretli olmak, fakat bu çabayı gösterirken sabırsızlığa düşüp meşru olmayan yollara sapmamaktır. Yüce Rabbimiz, insan için dünya hayatını bir imtihan sahası yapmıştır. Hiç şüphesiz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele mealindeki ayeti kerime, insanın karşı karşıya bulunduğu imtihanın alanını belirlemektedir. Sabır, nefsi arzu ettiği şeylerden men etmek, dinin hoş karşılamadığı şeyleri işleme hususunda tahammül göstermektir. Mesela, oruçluyken nefsi, orucu bozacak her türlü nefsani istekleri harekete geçirecek duygulardan uzak tutmaktır. Hülasa, yukarıda anlatılan müminin vasıflarını gereği gibi yerine getirenler için Yüce Rabbimiz, onların dünya ve ahirette huzura ve mutluluğa ereceklerini belirtmektedir. Rabbim, cümlemizi hayırlı mümin vasıfları içinde yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Sami Göksun imzalı Gerçek İyilik başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler Yüz Akın'dan ve son olarak Mustafa Canlı imzalı Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Mübarek Zaman Dilimleri başlıklı yazıyı sunacağız. Bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen yok mu? Ona dilediğini vereyim. Benden mağfiret isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Bir mesaj. Mübarek zamanların kıymetini bil ve rızayı ilahi doğrultusunda bu zaman dilimlerini değerlendirmeye gayret göster. Zaman nimeti, Cenab-ı Hakk'ın biz insanoğluna sunmuş olduğu en büyük nimetlerden biridir. Aslında bütün zamanlar kıymetlidir ama bazı zamanlar vardır ki diğer zamanlara göre daha kıymetli ve daha mübarektir. Mübarek kelimesi bereket kökünden gelir. Bereket ise artma, çoğalma gibi anlamları ihtiva etmektedir. Buna göre mübarek zamanlar denildiğinde diğer zaman dilimlerine göre daha kıymetli, daha bereketli zaman dilimleri kastedilmiş olmaktadır. Öyle zamanlar vardır ki o zamanda yapılan ibadetlere, dua ve niyazlara veya kılınan namazlara diğer zamanlarda ifa edilene nazaran daha çok sevap verilmektedir. Sevaptaki bu çokluk o mübarek zaman diliminin fazilet ve bereket yüklü zamanlar olmasından kaynaklanmaktadır. 24 saatlik bir gün içerisinde bazı zaman dilimleri, günler içerisinde bazı günler ve bazı geceler, aylar içerisinde bazı aylar diğerlerine göre daha kıymetli ve daha bereketlidir. Cenab-ı Hak bu zaman dilimlerine ayrı bir mana ve bereket yüklemiştir. Şüphesiz seher vakti gün içerisinde yer alan en kıymetli ve bereketli vakitlerdir. Seher vakti duaların müstecap olduğu, günahların mağfiret olunduğu vakitlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ser Levha hadisimizde yer aldığı üzere, her gece seher vaktinde Yüce Rabbimizin dünya semasına rahmet nazarıyla tecelli ettiğini bizlere haber vermektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de cennetle müjdelenenleri sıralarken, seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenleri de zikretmiştir. Bir gün Amr bin Abese Hazretleri Fahri Alem Efendimiz'e "Ey Allah'ın Resulü! Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye bir soru tevcih etmiş. O da şöyle buyurmuştur. Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Şüphesiz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar. Demek ki mübarek zaman dilimleri aynı zamanda kurbiyet zamanlarıdır. Yani kulun Rabbine daha yakın olmasına vesile olan zamanlardır. Onun için müminler olarak bizler de genelde zamanın kıymetini idrak etmeli ve özelde de bereketli mübarek zaman dilimlerini gözetmeliyiz. Bu mübarek zamanları kulluk için fırsata dönüştürmeliyiz. Günler içerisinde Cuma gününün biz Müslümanlar nazarında ayrı bir yeri vardır. Cuma günü en hayırlı gündür. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Yine sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Cuma günü öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona dilediğini verir. Bereket içinde bereket. Cuma günü bereketli, mübarek bir gün. Cenab-ı Hak bu mübarek günün içerisine tam vakti belli olmayan daha bereketli bir icabet saatini derc etmiş. Öyleyse mümin Cuma gününde teyakkuz halinde bulunmalı, her anını elinden geldiği kadar ibadet, zikir ve tesbihat içerisinde geçirmek için gayret göstermelidir. Pazartesi ve Perşembe günleri de bereketli, mübarek günlerdendir. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa Allah'a arz olunur ve inanan her kula mağfiret buyurulur. Yalnız din kardeşiyle aralarında düşmanlık bulunan kul müstesna. Onlar hakkında bu iki kişiyi barışa dönünceye kadar bırakın denilir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeye çalışmış, ümmetine de bu günleri oruçlu geçirmeyi tavsiye buyurmuştur. Bereket yüklü mübarek zaman dilimlerinden biri de Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Hac mevsimini de içinde barındıran bu mübarek günler hakkında sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Salih amelin Allah katında en sevimli olduğu günler Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Bu sebeple o bazı rivayetlere göre Zilhicce'nin ilk 9 gününü oruç tutarak geçirmeye çalışmış, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 10. gününde de oruç tutmayarak kurbanını kesmiştir. Zilhicce ayından sonra Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, mükerrem ve mübarek aylardan biridir. Hadis-i şeriflerde Allah'ın ayı olarak nitelendirilen Muharrem ayında oruç tutmak, Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olarak görülmüştür. Muharrem ayını mübarek kılan hususlardan biri, Aşura gününü içinde barındırmasıdır. Ki bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum. Hiç şüphesiz diğer zamanlara göre daha faziletli ve daha kıymetli mübarek zamanlardan biri de Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 3 aylardır. Fahri Kainat Efendimiz bu mübarek 3 aylar geldiğinde çok mutlu olur ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan'a ulaştır. 3 aylar birçok mübarek gün ve geceyi ihtiva etmektedir. Recep ayının ilk cuma gecesi, Regaib gecesidir. Recep ayı içerisinde vuku bulan en önemli hadiselerden biri de Miraç hadisesidir. Sevgili Peygamberimiz, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiği İsra'dan sonra 7 kat semaya yükselmiş ve Miraç hadisesi vuku bulmuştur. Miraç gecesi müminlere birçok müjde verilmiştir. Bunlardan biri de Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının bağışlanabileceği müjdesidir. Sevgili Peygamberimiz, Recep ayının girmesiyle birlikte ibadetlerini, zikir ve tesbihatını çoğaltır, Şaban ayı geldiğinde ise ibadetlerini artırır, daha çok namaz kılar ve daha çok oruç tutardı. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh, Ramazan ayının dışında hiçbir ayda Şaban ayı kadar oruç tutmamasının sebebini sorduğunda Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiştir. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim. Şaban ayının 15. gecesi Beraat gecesidir ki sevgili Peygamberimiz bu mübarek gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde oruç tutulmasını tavsiye buyurmuştur. Zira hadis-i şeriflerde bu gecede Allah Teala'nın dünyaya rahmetiyle tecelli ettiğini ve fecre kadar bağışlanmak isteyen yok mu onu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim, belaya duçar olan yok mu ona afiyet vereyim buyurduğu müjdelenmektedir. 3 ayların şahı, oruç ayı olarak bilinen Ramazan ayıdır. Sevgili Peygamberimiz bu mübarek ay hakkında şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah Ramazan ayında oruç tutmayı size farz kıldı. Ramazan gecelerini namazla geçirmek de benim sünnetimdir. kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayında oruç tutup geceleri de namaz kılarsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur. Ramazan ayını kıymetli ve mübarek kılan en önemli hususlardan biri, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu zikredilen Kadir Gecesi'ni içinde barındırmasıdır. Kadir Gecesi'nin mübarek bir gece olmasının sebebi de Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu gecede nazil olmaya başlamasıdır. Dolayısıyla Ramazan ayını hatta 3 ayları kıymetli kılan en önemli husus Kur'an-ı Kerim'dir. Onun için mübarek zamanlarda Cenab-ı Hakk'a kurbiyetimize sebep ve vesile olabilecek en mühim ibadetlerden biri Kur'an-ı Kerim tilavetidir. Mübarek vakitler Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunmamız için bir fırsattır. Hazreti Ayşe validemiz Kadir Gecesi'nde hangi duayı okuyacağını sevgili peygamberimize sormuş. O da "Allah'ım, sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin. Beni de affet." şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir. Velhasıl mümin Yüce Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan zaman nimetini iyi değerlendirmeli, Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda onu şekillendirmelidir. Bu hususta gaflet göstermemelidir. Bunun yanında diğerlerine göre daha kıymetli ve mübarek, bereket yüklü zaman dilimlerini arınmak ve bağışlanmak için bir fırsat kabul ederek ayrı bir önem vermeli, o zaman dilimlerini elinden geldiği kadar namaz, zikir ve tesbihatla geçirmeye gayret göstermelidir. Ne mutlu mübarek zaman dilimlerinin kıymetini bilenlere. Cenab-ı Hak cümlemizi zamanın ve özellikle mübarek zamanların kıymetini bilenlerden eylesin. Cenab-ı Hak bu mübarek zamanları nefislerimizin tezkiyesine, taksiratımızın affına, gönüllerimizin ihyasına ve ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğine vesile kılsın inşallah. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Doçent Doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Bir Hadis Bir Mesaj köşesinde yer alan Mübarek Zaman Dilimleri başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Yüz Akı Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından aktardık bu yazıları. Tekrar buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.